Ayrım 22. Sayfa 232. Ön kapıda bir anma alanına dönüştürülmüştü. Arkadaşlarla komşular girişi çiçeklerle donatmıştı. Jude arabadan indiğinde çiçeklerin tatlı, baş döndürücü kokusu burnuna geldi ama bir kısmı çoktan solmuş, boyunlarını büküp kahverengiye dönmeye başlamıştı. "Şunlardan kurtulalım," dedi Jude Miles'a. Miles karısına baktı. "Çok güzeller Jude. Bunun anlamı..." "Ne anlama geldiğini biliyorum," dedi gerilerek. "İnsanlar bizim kızımızı, bir daha evine hiç dönemeyecek kızımızı seviyordu." Sesi titredi ve çiçeklere baktığında ne kadar kahrolduğunu hissetmekten nefret etti. Kendisi de komşusunun çocuğu için aynısını yapar, çiçekleri satın alıp buraya bırakırken ağlardı. Akıl almaz ölüm duygusunu içinde hissederken, kendi çocuklarının iyi olduğunu bilmenin yoğun ve tatlı rahatlığını yaşardı. "Ölüp gidecek onlar da," dedi sonunda. Miles karısına sarıldı. Zah da yanlarına gidip Jude'a yaslandı. Jude oğluna da sarılmak istedi ama felçli gibi her tarafı uyuşmuştu. Çiçeklerin bayıltıcı kokusuyla nefes alıp vermeye alışması biraz zaman aldı. "O beyaz gülü severdi," dedi Zah. Bu sözle Jude'un kederi yine alevlendi. Mia'nın beyaz gül sevdiğini nasıl bilmezdi? Onca vakit geçirdiği bahçesine bir beyaz gül ekmeyi akıl edememişti. Ön kapısındaki çiçeklere baktı. Yıldız çiçekleri, zinye çiçekleri ve beyaz dışında her renkten güller. Öfkeyle bütün çiçekleri toplayıp hepsini garajın arkasındaki ağaçlığa fırlattı. Tam dönüyordu ki gözüne beyaz bir şey ilişti. Cap canlı krem rengi yapraklarıyla henüz açmamış bir gül goncası çiçek yığınının en tepesinde duruyordu. Jude çalılığa doğru ilerlerken yüzüne ve ellerine batıp tenini yakan ısırgan otlarını umursamıyordu. Parmaklarına batan dikenlerin sızısına rağmen gül goncasını bir eliyle sıkıca kavradı. "Jude?" Miles'ın sesiydi bu. Jude elindeki tek gül goncasıyla dönüp kocasına baktı. Göz kamaştırıcı güneş ışığında Miles aniden kırılgan bir ifadeye bürünmüştü. Jude onun yanağındaki boşlukları ve kendisine uzanan parmaklarının örümceğe benzer görüntüsünü gördü. Kocası elinden tutup ayağa kalkmasına yardım etti. Her zaman onun için gerçek evi olan ve artık içinde sadece bir boşluk gördüğü gri gözlerinin derinliklerine baktı. Bunaltıcı derecede sıcak ve güneş ışığının aydınlattığı evlerine yürüdüler. Jude'un ilk gördüğü şey kapının yanındaki antika portmantoya asılı yonca yeşili kazak olmuştu. Kaç kere Mia'ya onu odasına götürmesini söylemişti. "Götüreceğim madre, doğru söylüyorum. Yarın götüreceğim." Kocasının kolundan kurtuldu. Tam kazağa uzanıyordu ki annesinin sesini duydu. "Judith?" Üzerine oturan çelik grisi şık bir kazakla siyah pantolondan oluşan kıyafetiyle annesi girişte bekliyordu. Jude'a yaklaşıp onu kollarının arasına aldı. Jude, bu kucaklaşmanın onu rahatlatmasını beklediyse de aralarındaki her şey gibi bu da soğuk ve zorakiydi. Mümkün olduğunca çabuk geri çekilip kollarını göğsünde birleştirdi. Ev sıcaktı ama o aniden üşümeye başlamıştı. "Yiyecekleri sakladım," dedi annesi. "Arkadaşların çok yardımcı oldu. Hayatımda hiç bu kadar çok folyoya sarılı güveci bir arada görmemiştim. Her şeyi işaretleyip tarihlerini yazarak dolaba koydum. Ayrıca cenaze düzenlemesini de yaptım." Jude annesine keskin bir bakış attı. "Ne cüretle?" Annesi ona endişeli bir bakış attı. "Yardım etmeye çalışıyordum." "Cenaze töreni yapmayacağız," dedi Jude. "Tören yapmayacak mıyız?" dedi Miles. "Annenle babanın cenazesini hatırlıyor musun? Ben babamınkini hatırlıyorum. Mia'yı o duruma sokmayacağım. Biz inançlı bir aile değiliz. Ben kabul..." "Cenaze töreni düzenlemek için inançlı olman gerekmiyor Judith," dedi annesi. "Tanrı orada..." "Bana Tanrı'dan bahsetme. Mia'nın ölmesine izin verdi o." Jude annesinin bembeyaz bir yüzle geri çekildiğini görürken kendisi de öfkesinin hafiflediğini hissetti. Öfke olmadan ayakta duramayacak kadar bitkin hissediyordu kendini. "Uyumak istiyorum," dedi. Mia'nın çantasıyla tek gül goncasını kavrayıp ailesine sırtını döndü ve koridordan odasına geçip kendini yatağına bıraktı. Mia'nın çantasının içindekiler kaliteli çarşafa döküldü. Jude yan dönüp yastığına iyice gömülerek Mia'nın kişisel eşyalarına baktı. Son moda pembe cüzdanı geçen Noel ona hediye edilmişti. Dudak parlatıcısı, ezilip bükülmüş bir tampon, buruşuk bir 20 dolarlık banknot, yarısı çiğnenmiş bir çiklet kutusu ve kullanılmış bir sinema bileti. Cüzdanın içinde mezuniyet balosunda Zah, Mia ve Lexi'nin birlikte çekildikleri bir fotoğraf vardı. "Beni affettin mi?" Keşke o anda Mia'ya sarılıp onu sevdiğini söyleseydi ya da onları partiye yollamasaydı ya da çocuklarına partiler eğlenceli olsa bile alkolün tehlikeli olduğunu anlatsaydı ya da onları kendisi götürseydi ya da çocuklara araba alınmasaydı. Pişmanlıklar listesi gittikçe uzayıp ağırlaşırken gözlerini kapattı. Arkasında yatak odası kapısının açılıp kapandığını duydu. Miles yatağa doğru geliyordu. Jude kocasının geldiğini hissetse de ona doğru dönemiyor, gözlerini açamıyordu. Miles yatağa uzanıp ona sarıldı. Saçını okşamaya başladığında Jude yine ürperip üşüdüğünü hissetti. Annen gitti. Ne zaman istenmediğini anladığını benzer bir şeyler söyledi ki bu kesinlikle doğru değil. Yazah, ilk kez onu soruyorsun. Kederimi nasıl yaşayacağımı bana öğretme Miles. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Farkındayım. Hiç beyaz gül ekmemiştim, dedi usulca. Neden Mia'ya hangi çiçeği sevdiğini sormadım ki? Miles karısının saçını okşadı. Bunu yapmamız doğru değil, dedi. Geriye dönüp hatalarımızı düşünmemeliyiz. Bu bizi öldürür. Jude kafasını sallarken gözyaşları tekrar akmaya başladı. Tanrım, daha şimdiden ağlamaktan yorulmuştu ama her şey daha yeni başlıyordu. Kızı olmadan geçirdiği üçüncü gün bile değildi bu. Hayatının geri kalanı önünde Gobi çölü gibi uzanıyordu. Cenaze töreni düzenlemeliyiz, dedi Miles yumuşak bir sesle. Sırf düzenlenmesi gerektiği için mi? Zah'la ben bunu istediğimiz için. Jude yüzünü gözyaşlarını emen yastığına gömdü. Tamam, dedi üstesinden gelmeye çalışarak. Artık uyumak istiyorum, dedi ve gözlerini kapattı. Miles odadan çıkıp kapıyı örttü. Seattle Times gazetesi. Adalı kız alkollü araba kazasında öldü. Dün gece yolundaki araba kazasında 18 yaşındaki Pine Island'lı genç kız hayatını kaybetti. Yetkililerden alınan bilgiye göre Pine Island Lisesi son sınıf öğrencisi Mia Faraday ağaca çarpan Ford Mustang'den fırladı. Arabayı kullanan 18 yaşındaki Port George'lu Alexa Bale'in kaza anında alkollü olduğu bildirildi. Kazada bir diğer yolcu olan Zahara Faraday de yaralandı. Pine Island polis memuru Roy Avery, ailelere çocuklarının kötü haberini vermekten sıkıldığını söylüyor. Bu kazadan kısa süre sonra kasabanın başka bir noktasında yaşanan kazada da 16 yaşındaki Wood Saatli bir kızın hayatını kaybettiğini belirtti. Her iki felaket de karanlık, dönemeçli, çift şeritli yollarda yaşandı ve her iki kazada da sürücüler alkollüydü, dedi. MADD'nin yerel kolu bu kazayla yakından ilgileniyor. Başkan Norma Alice Davidson, genç sürücüler için belirli kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini açıkça söyledi. Ancak daha sıkı güvenlik önlemleriyle gençler tehlikenin farkına varacaktır, dedi. MADD, alkollü araba kullanma karşıtı anneler. Çevirinin notu. Avukat Uslan, Bayan Bale'in alkollü araba kullanıma suçuna göre yargılanıp yargılanmayacağı konusunda herhangi bir yorum yapmadı. Mia Faraday'in cenaze töreni çarşamba günü saat 16.00'da Pine Island'daki Grace Kilisesi'nde yapılacaktır. Pine Island'ın her noktasında Mia'nın ölümünü hatırlatan bir şey vardı. Lisedeki elektronik yazı levhasında "Seni özlüyoruz Mia." Sinema çadırında Mia'nın anısına yazıyordu. Dükkan vitrinlerine ve araba camlarına yazılar yazılmıştı. Ama en kötüsü bu hatırlatıcılar değildi. Ana caddede yürürken Lexi anıların bombardımanına tutulmuştu. Seramik tabakları Mia ile birlikte boyamışlardı. Şekerci dükkanından çeşit çeşit çekilli şekerlemeler, kitapçılardan kitaplar almışlardı. kitaplar. Birbirlerini tanımadan önce dünyayı uzaktan kelimeler aracılığıyla tanımaya çalışan bu iki kızı bir araya getiren o kitaplar. Yanına oturabilir miyim? Sosyal intihar olur bu. Eve, Lexi'ye tuvalet kağıdından bir tomar verdi. Ağlıyorsun. Öyle mi? Lexi ne kadar şiddetli ağladığına şaşırıp gözlerini sildi. Eve nazikçe genç kızın koluna dokundu. İşte geldik. Avukatın bürosu ana caddenin hemen ilerisinde bir iplik dükkanına, bir antikacıya ve sanat galerisine ev sahipliği yapan ağaçlarla kaplı dikdörtgen bir bahçenin arkasındaydı. Küçük tuğla yapının kocaman pencereleri ve üzerinde Avukat Scott Jacobs yazılı parlak mavi bir kapısı vardı. Lexi, Eve'in peşinden ofise girdi. Ana salonda meşe ağacından büyük bir masa, üç plastik sandalye ve kıyıya vurmuş ince dalların çerçeveli siyah beyaz bir fotoğrafı vardı. Boynuz çerçeveli gözlükleriyle yorgun görünümlü yaşlıca kadın masanın başına oturmuştu. ''Sen Alexa olmalısın.'' dedi sekreter. ''Ben Bee.'' ''Merhaba Bee. Bu da Eve teyzem. İçeri girebilirsiniz.'' ''Hazır mısın?'' diye fısıldadı Eve Lexi'ye. Lexi kafasını iki yana salladı. ''Ben de öyle.'' Birlikte dar bir koridordan geçip toplantı salonunu andıran bir odanın önünden geçtiler. Arka odada gençten bir adam kocaman cam bir masanın başında oturuyordu. Onlar yaklaşınca adam da ayağa kalktı. Buruşuk mavi takım elbisesi ve eski püskü pembe gömleğiyle ücretini ödeyebilecekleri türden bir avukata benzese de ödeyemeyecekleri ortadaydı. Saçları aşırı uzun ve biraz dağınıktı. Yüzü tıraşsızdı ama kahverengi gözleri nazik ve şefkat doluydu. Merhaba dedi Lexi, adamın dolgun ve hafifçe nemli elini sıkarak. Lexi masaya bakan iki kumaş döşemeli koltuktan birine oturdu. Eve de çantasını yere bırakıp diğer koltuğa yerleşti. Bizimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler dedi teyzesi. Bay Jacobs solgun parmak uçlarını birleştirip Lexi'yi süzdü. ''Çok kötü bir noktadasın Bayan Bale. Kaza haberi buraya bomba gibi düştü. Bölgesel MADD organizasyonu harekete geçti. Bu alayın örnek teşkil etmesini istiyorlar.'' ''Bunun anlamı nedir?'' diye sordu Lexi. ''Sen hapse atılırsan gençlerin mesajı alacağını düşünüyorlar. Birçok aile de çocuklarının bu mesajı almasını istiyor.'' ''Hapis mi? Hapis mi?'' dedi Lexi. Sanki bastığı yer ayaklarının altında kayıyordu. ''Ama o daha çocuk.'' dedi Eve. ''18 yaşında, yani bir yetişkin. Bu tür kazalar yüzünden kızları hapse mi atıyorlar?'' diye sordu Eve. ''İşin içinde alkol varsa atabilirler. Şartlı tahliye alıp kamu hizmetinde de çalışabilir. Birçok olası sonuç ve dolayısıyla birçok seçenek var. Benim burada olmamın sebebi de bu. Lexi'ye yardım edip onu savunmak.'' ''Peki ne yapmalıyım?'' dedi Lexi usulca. Bu düşünce onu bütünüyle sarsmıştı. Kazada neler yaşandığını görmüştü. Bu bir suçtu da. Şimdi başına daha neler gelebileceğini görmüş, dehşete kapılmıştı. ''Savaşacağız.'' ''Savaşmak mı? Ama yaşananlara ben sebep oldum. Alkollüyken araba kullandım.'' ''O senin araban değildi ve üçünüz içinde en ayık olan kişi sendin.'' dedi Scott. Ne yaşandığını kavramak için beyin cerrahı olmaya gerek yok. İçinizde araba kullanabilecek durumdaki tek kişi sendin. Üstelik jüri üyeleri de içki içer. Böyle bir şeyin herkesin başına gelebileceğini bilirler. Belki bir dedektif tutabiliriz ama kesinlikle suçu kabul etmeyeceksin. Geçen yıl benzer bir kazada iki kişinin ölümüne yol açan bir adamı savundum ve serbest bırakıldı. Her şey bitene kadar hiçbir şey bitmemiştir. Serbest bırakılmak. Suçsuz. Lexi mahkemede zahın karşısına çıkıp nasıl suçsuz olduğunu söyleyebilirdi ki? Adadaki herhangi birinin yüzüne nasıl böyle bir şey söylerdi? Ama o öldü. Yanlış bir şey yapmamışım gibi davranamam. Hapse girmek çözüm değil Lexi, inan bana. Avukat masasının önündeki bazı evrakları düzenleyip bir paketin içine tıkıştırdı. Şöyle bir planım var. Lisedeki arkadaşlarınla konuşup onlara hikayeni anlatacaksın. Ben senin için bir şey hazırlarım. Sorumluluk alman işe yarayacaktır. komiteye ve medyaya hapse girmeden de diğer çocuklara bir mesaj verebildiğini gösterebilirsin. Adam ona kederli bir tebessümle baktı. Ben senin bütün hikayeni biliyorum Lexi. İnsanlar yaşadıklarından etkilenecektir. Ne demek istiyorsunuz? Avukat bir dosya açıp içine baktı. Annen Lorena Bale ilk kez 1986'da, sen daha 3 aylıkken tutuklanmış. 14 yıl boyunca 6 ayrı üvey ebeveynle birlikte yaşamışsın. Annen ne zaman rehabilitasyon merkezinden ya da hapishaneden çıksa seni almaya çalışmış. Mahkeme ona şans vermiş. Adam kafasını kaldırdı. Zor bir hayatın olmuş Lexi. Aşırı doz aldığında da sen onun yanındaymışsın. Lexi güçlükle yutkundu. Bu asla hatırlamak istemediği bir anıydı. Evet, jüri sana şefkat gösterecektir. Senin için çabalayacağım konusunda buna güven, olur mu? Size borcumuz nedir diye sordu Eve teyze. Bu büroda sadece ben çalışıyorum Eve. Ücret almadan böyle bir hizmette bulunmam mümkün değil ve size yalan söylemeye niyetim yok. Pahalıya mal olabilir ama elimden geldiğince masrafları kısıtlamaya çalışacağım. Bu sözle birlikte Lexi'nin midesi bulandı. Teyzesi normalde faturaları ödeyebilmek için haftada 50 saat çalışıyordu zaten. Böyle bir masrafın altından nasıl kalkardı? Bir miktar birikmiş param var, dedi Eve. Kocamın sağlık sigortası. Hayır, dedi Lexi. O para emekliliğin için. Benimle tartışma Alexa, dedi Eve. Bu benim param ve istediğim şekilde harcarım. Scott birkaç kartvizit alıp onlara uzattı. Polis, soruşturma bürosu veya başka bir avukat sizinle bağlantıya geçerse hiçbir şey söylemeyin ve onlara benim numaramı verin. Hiçbir şey söylemeyin. Kesinlikle. Onlara seni temsil ettiğimi söyleyeceğim ve ne yapabileceğime bakacağım. Şansımız yolunda giderse seni yargılamazlar. Tersi olursa... Adam omuz silkti. Eve ayağa kalktı. Teşekkürler Bay Jacobs. Bana Scott deyin lütfen. Ve lütfen endişelenme Lexi. Hapse girmeyeceksin. Gitmek istediğinden emin misin? Dedi Eve. Lexi pencereye kenarında oturmuş dışarıyı izliyordu. En yakın arkadaşımın cenaze törenine nasıl gitmem? Çok kolay olmayacak bilesin. Onu ben öldürdüm, dedi Lexi kısık bir sesle. Kolay olmayacağını bekliyorum. Bundan böyle hiçbir şeyin kolay olmayacağını biliyordu. Ama oraya gitmeliydi. Utanç içinde orada durup alkollü araba kullanmanın sonuçlarını arkadaşlarının görmesini sağlamalıydı. Zaha ve ebeveynlerine de bir kez daha ne kadar üzgün olduğunu söylemeliydi. Banyoya gidip bej rengi cam elyaftan küvetin kenarına oturdu. Gözlerini kapatıp Mia'yı yanında hissetti. Okuldan sonra bize gelmek ister misin? Bayrak direğinin orada buluşalım. Doğruca yanıma geldi Madre ve bana oturup oturamayacağımı sordu. Çekil git Zah, atak, en yakın arkadaşıma sırnaşma. Lexi içindeki her şey tükenene kadar ağladı. Ardından derin bir nefes alıp ağır ağır verdi ve ayağa kalktı. Boşlukta yürüdüğünü ve titrediğini hissederek sade siyah bir pantolon, siyah ayakkabı ve Mia'nın ona aldığı kısa kollu mavi angora bluzunu giydi. Oturma odasına girdiğinde Eve mutfak masasının yanında duruyordu. Simsiyah giyinmişti ve endişeli görünüyordu. Kahvesini yudumluyordu. Gerildiğinde hep böyle yapardı. Lexi'nin Eve hakkında bildiği bir şeydi bu artık. Eve ne zaman sigara içmek istese krizi geçene kadar kahve içerdi. Bu kötü bir fikir. Ya gazeteciler oradaysa? Er veya geç onlarla da yüzleşmem gerekecek. Eve ona endişeli bir bakış daha atıp bir şeyler söylemeye hazırlandıysa da fikrinden caydı. Bu dile getirilmemiş sözler yüzünden dudakları büzüştü ve karavandan çıkıp döküntü Fort Fairlane'e doğru yürüdü. Adada sessizce ilerliyorlardı. Lisenin önünden geçerken Lexi elektronik yazı tahtasını gördü. Mia Faraday'in anısına. Grace Kilisesi saat 16.00 bugün. Mezuniyet cumartesi 13.00. Kilisenin önündeki park alanı doluydu. Lexi nefesini dışarı verdi. Eve boş bir yer bulup park etti. Lexi arabadan indi. Yürürken kırık koluna bir ağrı saplandı, sinirleri de iyice gerilmişti. "Yapabilirsin," dedi Eve, Lexi'ye sağlam kolundan tutarak.